Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizin konusu dindarlığımızı sorgulamak. Şimdi her zaman Araf suresinin 30. ayetini burada okuyoruz. Orada görüyoruz ki dindar olmayan hiç kimse yok. Orada Allahü Teala insanları ikiye ayırıyor. Diyor ki ferikan heda. Bir grubunu Allah yoluna kabul etti. Tamam, sen doğru yoldasın dedi. Ve ferikan hakka aleyhumut dalale. Bir grubu da sapık saymak, bir grup da sapıklığı hak etti. Peki nasıl oluyor? Kendi inancıyla, bilgisiyle, algısıyla, yani gerçekleri bilerek yapacak. Bilmeden yapılanı Allahü Teala affeder. Ama gerçekleri görüyor, anlıyor. Ne yapıyor? اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah da aralarına şeytanları kendilerine daha yakın konumda koyarlar. Şeytanlar arada. Onlar işte Allah yukarıda, biz Allah'a ulaşamayız, ancak onların aracılığıyla ulaşabiliriz diye şeytan. Niye Allah şeytan diyor? Çünkü şeytanlar doğru yolun üstünde oturur. Herkes dindar olma peşinde. Onlar da doğru yolun üstünde oturdukları için kendilerini Allah'la insanlar arasında tanrılık pozisyonunda tutarlar. Ve bu insanları kendilerine taptırır. Onların dini inançlarını istismar ederler. Ve bunlar da der ki bunlar Allah'a daha yakın. Ondan sonra bunlar bizi Allah'a yaklaştırır. Onun için Allahü Teala Zümer suresinin 3. ayetinde müşrikleri şöyle tanımlar. Şöyle derler. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ Biz bunlara niye kulluk ediyoruz? Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. Onun için mesela bugün tarikatlarda, cemaatlerde böyle üst seviyede gördükleri kişilere bunlar evliya, bunlar Allah'ın dostu. Peki onlar Allah'ın dostu, tamam. Sen kalbini bilmediğin bir adam Allah'ın dostu diyorsun. Tamam, doğru kabul ederim. Peki o Allah'ın dostuysa sen düşmanı mısın? Yani işte burada bakın şu o ayetten ne anladık? Herkes dindar. Herkesin dini var. Ama hangi dinin dindarısın? Allahü Teala Kafirun suresinde ne yapıyor? Ey kafirler diyor, ben sizin kulluk ettiğinize kulluk etmem de, kafirlere söyle. Niye araya aracılar koyarak kulluk ediyorsunuz? Ya da kendinizi ilah yapıyorsunuz. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk etmiyorsunuz, edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime, Allah'a kulluk etmeye niyetiniz yok. Aracılara kulluk edeceksiniz, o sizi nasıl olsa kurtaracak. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Bu ne demek? Demek ki bütün kafirlerin de dini var. O zaman burada ne anlarız? Bütün hepsi de Allah'a inanır. Yeryüzünde Allah'a inanmayan bir tek kişi yoktur. Sıklıkla anlattığım bir hikaye tekrar anlatayım size. Bir televizyon kanalında bir şey yapılmıştı, bir programa çıkarılmıştım. O sunucu olan reklam arasında bana dedi ki, ben dedi, öyle Allah'a falan inanmam ama bu tür programları çok seviyorum dedi. Dedim, ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam. Şaşırdı böyle, durdu. Evet, inanıyorum dedi. Çünkü Allah'ı sen tabiatta yaptığın gözlemlerle anlar ve kavrarsın. Sonra ikinci reklam arasında dedi ki, ben dedim, o söylemeden önce ben dedim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok dindar bir kişisin değil mi dedim. Evet dedi, hiç düşünmeden. Dedim ki bakın, dindar olmak önemli değil. Hangi dinin dindarısın? Önemli olan o. Allah'ın dininin dindarı mısın? Yoksa araya bir takım aracılar işte şeyhler, bilmem imamlar, şunlar bunlar sokuşturarak onların vasıtasıyla mı Allah'a şey yapıyorsun? Şimdi burada ana ayetlerde göreceğiz. Sıkıştıkları zaman ya Rabbi bizi kurtar. Rahatladıkları zaman beni falanca kurtardı demeye başlarlar. Ve bunlar yalan söylerler. Yalan söylediklerini de çok iyi bilirler. İşte ondan dolayı Allah bunları cezalandırır. Şimdi bakalım. Biz kendimizi dindar kabul ediyoruz. Acaba Allah-u Teala'nın ayetlerine göre dindar mıyız? Şimdi Fatih Hoca'yı dinleyelim.
Okuyacağımız ayetler En'am suresinin 50 ve devamındaki ayetler. Konumuzla alakalı pek çok ifade var bu ayetlerde. Kendi dindarlığımızı sorgulamak, önce kendimizin Allah'ın dini ile karşısında hangi konumda olduğunu tespit etmek için bu ayetlerdeki ilkeleri kendimizle test etmemiz gerekiyor. Şimdi 50. ayetin meali şöyle: de ki size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı, gizli şeyleri de bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyedilen Kur'an'a uyarım. De ki gören ile görmeyen bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?
Muhammed Aleyhisselam ne uyuyormuş?
Evet, o kendisine
sadece vahyedilen. Kendisine vahyedilen Kur'an'a uyuyormuş. Gaybı biliyor muymuş? Hayır. Onu sadece Allah bilir. Bir melek de değil. Ben sadece şey yaparım yani. Allah ne demişse ona uyarım diyor. Bitti. Aynı şeyi biz de yaparız. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın farkı, Allah onu Resul olarak seçmiş ve ona kitap indirmiş ve onu bize örnek yapmıştır. Bunu çok iyi kavramamız lazım. Şimdi ben bunu bu ayet-i kerimeyi okurken yani senden dinlerken heyecanlandım. Çünkü 1992'de Süleymaniye Camisi'nde bu ayeti okuduğum zaman tarikatlar ayağa kalkmışlardı. Yani öyle enteresan, o ortalığı yıktılar. Niye mesela şöyle inanıyor tarikatlar? Bakın. Şimdi bunların hepsi mesela millete sorarsanız bunların hepsi kendilerini en dindar kabul ederler. Giyimleriyle, kuşamlarıyla cemaatler oluştururlar. Binaları vardır, okulları vardır, kursları vardır falan. Güzel. Acaba Allah kabul ediyor mu sizi böyle? Bakın şimdi mesela yani şimdi onun tarikatın adını söylemeyeceğim de onun, bir tarikat şeyhinin, bizim tarikatçılık kitabından bakarsanız görürsünüz. Çünkü bunlar ölmüş kişiler, belki tevbe etmiş olarak ölmüş olabilirler. Yani yanlış olan bu şeydir. Belki bunlardan vazgeçmiş olabilirler diye. Bir tarikat şeyhi şöyle diyor. Evliyaullah'ın insanın kalbinden geçeni bilmesi haktır ve vakidir. Kalbimden geçeni bilirim. Muhammed Aleyhisselam kimsenin kalbinden geçeni bilmez. İşte açıkça söyledi. Bakın mesela münafıkları tanımadığını Allah hem Tevbe suresinde bize bildiriyor. Hem Münafık'ın suresinde. Kalplerini bilmediği için sözlerine hayran kalıyor. Giyim kuşam hareketleri çok hoşuna gidiyor. Ama Allah diyor ki humul adubu fahzerhum. Asıl düşman onlardır. Onlara da dikkatli ol diyor. Çünkü ne derler? Dime düşmene düşmen, elinde silahı ola, veli müşkil bulur, sureti haktan gelen. En kötü düşman sureti haktan gelendir. Bunlar senin yanına dört dörtlük Müslüman gibi geliyorlar. Münafık. Ama bilmiyor Muhammed Aleyhisselam. Bilse onlara hayran olur mu? Bakın o bizim gibi bir insan. Ama ne diyor tarikat? Böyle işte. Ondan sonra mesela benim bu o dersten sonra yine o tarikatın bir başka şeyhi, tabii öbür şeyh çoktan ölmüştü de şöyle bir şey yazdı. Bana hitaben. Sen gayb kelimesinin anlamını ve gaybin çeşitlerini bilmeden konuşuyorsun. Dergilerinde yazmışlardı. Mutlak gaybı ancak Allah bilir. Bildirmezse nebiler de evliyaullah da bilemez. Ama Rabbül Alemin bildirirse her şeyi bildirirse zaten gayb olmaz ki, işte ayetler indi bitti. Okuyoruz, öğreniyoruz. Bildirdiğimi gayb değil ki. Efendim, bir kimsenin kalbindeki, zihnindeki, niyetinde, içinde sakladığı şey gayb-ı mutlak değildir. Bir gayb-ı mutlak varmış. Onu sadece Allah bilirmiş. Kalbindeki, içindekini. Niye? Çünkü bunlar inanıyorlar ki Şeyh Efendi hiç sormadan adamın isteğini karşılar, içindekini bilir, böyle her şeyini bilir diyorlar. İşte ne olur? Peki bu Allah'ın dini mi? Dindarlığımızı sorgulamak zorundayız. Doğru dürüst bir dindar olmamız lazım. Yani Muhammed Aleyhisselam ne yapıyormuş? Ben sadece bana vahyedilene uyarım diyor. Peki bugün İslam alemi bu kelimeyi kullanırken gerçekten çok rahatsız oluyorum. İslam alemi diye bir şey kalmamıştır. Ama öyle bir kelime, öyle bir ifade kullanıldığı için söyleyelim. Muhammed Aleyhisselam ben sadece Kur'an'a uyarım diyor. Şimdi ben Fatih Hoca'ya sorayım. Bugün sadece bana vahyedilene, Kur'an'a uyarım diyen bir kişiye ne diyorlar Fatih Hoca?
Evet, bunlar sapık diyorlar. Yani.
Sapık diyorlar. İşte bu şeyden sonra, yani bu 1992'de Süleymaniye'de bu şeylere başladıktan sonra tabii herkes etrafımızdan çekildi. Hiç önemli değil. Önemli olan doğru yolda olmaktır. Yine bugün çok tanınmış olan bir şahıs camide vaaz ederken demiş ki, kim ki Abdülaziz Bayındır kafir değil derse o da kafirdir. Geldi bana söylediler o zaman, dedim ki çok doğru söylemiş. Ben onun dininin kafiriyim. Ben onun dinini asla kabul edemem. Çünkü bunlar kafalarına göre din uydurmuşlar. Allah'ın dinine uymak değil, kendi uydurdukları dini esas alıyorlar. Ne bir ara ne oldu? Kur'an Müslümanlığı sapıklığı diye bir kavram. Tamam. Elbette ki yanlış yolda olan kişi bana sen doğru yoldasın diyemez ki. Kendi yolunu doğru kabul ediyor, sana da sapık diyecek desin. Evet, devam edelim istersen.
Evet, 51. ayet. Hadi şöyle. Araya girecek bir dostları veya şefaatçileri olmadan Rablerinin huzurunda bir araya getirilmekten korkanları Kur'an ile uyar. Belki yanlışlardan sakın.
Ne yapıyorlar buna mesela? Bak o şimdi aklıma geldi. İstanbul Müftülüğü'nde müftü yardımcısı olan benim bir yani arkadaşım diyelim, benden yaşlıydı, öldü. Şimdi o İsmail Ağa cemaatine gittiğim zaman en tepe adamlarıyla konuşurken inşallah tevbe etmiştir ama biz bu efendinin niye arkasındayız biliyor musun? Niye dedim? Belki yarın bir eteğinden tutarız ahirette. Belki bize şefaati dokunur. Belki bizi kurtarır. Şimdi onun sözü bu ayete birebir uyuyor mu? Bu efendi bizi kurtarır. Peki dedim ona. Bu efendiyi kim kurtaracak dedim. Hepsi sustu. Ya adam, hepinizin yolu sapık. Ama Cenab-ı Hakk'a çok şükür ki kendi merkezlerinde kendilerine bütün ayrıntılarıyla meseleyi açıklamak nasip oldu. Yani bu bizim Tarikatçılar Bakış kitabında bunların bütün ayrıntıları vardır. Konuşmaların hepsi ayetleriyle, her şeyiyle. Evet.
Bu ayette önemli olan vurgulardan bir tanesi de bütün insanları Allah'ın kitabıyla uyarmak. Yani uyarıların tamamı Kur'an'la olacak.
O kadar. Peki hadis şey mi? Ya Allah kitap ve hikmet diyor. Hadis de Kur'an'dan üretilen doğru çözümdür. Ama hadisin doğru olup olmadığını Kur'an'a göre ölçmek zorundayız. Kur'an'a uygunsa doğru, değilse doğru değil. Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından bile duysak, eğer Kur'an'a uygun değilse onu reddetme görevimiz var. Allah-u Teala Mümtehine Suresinin 12. ayetinde Mekke'den gelen göçmen kadınlar, mesela bugün düşünün Suriye'den göç edip gelmişler. O kadınlarla yapmış olduğu vatandaşlık sözleşmesi diyebiliriz, beyat denir şeyde. Oradaki şartlardan birisi de bu kadınlar marufta sana isyan etmeyecek. Maruf ne? Kur'an'a uygun bunlar da. Kur'an'da olandan Muhammed Aleyhisselam da bizim kadar sorumlu. Onun için bu En'am 50. ayeti ne dedi? Ben sadece bana vahyedilenlerim dedi. Ve buradan da şunu da söyleyelim. Mesela Ahzab suresinin 37. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'ın yanında besleyip büyüttüğü, evlendirdiği Zeyd eşi Zeynep'i boşuyor. Muhammed Aleyhisselam diyor ki onu ona dön. Emsik aleyke zevcek ve tekillah diyor. Eşine dön. Boşamış eşini dön diyor. Allah'tan kork diyor. O da dönmüyor. Eşini boşuyor. Allah-u Teala onu ayıplamıyor. Muhammed Aleyhisselam'ı ayıplıyor. Niye tutmuyor emri? Çünkü Allah'ın emrine uygun bir emir değil. Allah bana boşama hakkını vermiş. Sen bunu engelleyemezsin ki. Onun için şimdi bugün mevcut mezheplerin tamamı Muhammed Aleyhisselam'ı ilah etmişlerdir. Ona, o da helal haram koyar. O da hatta onun sözleri Kur'an-ı Kerim'i hükümsüz hale getirir. Burada bir örnek vereyim size. Mesela lafta şöyle bir ifade vardır. İslam Ansiklopedisini açıp mesela Nesih maddesini okuyun. İmam Şafii'ye göre hadisler ayetleri nesitmez. Ama bugün Ahmet bin Hanbelilere göre esas olan hadistir. Ayetler bir kenarda kalır. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Medine'de en tepe ulemasıyla bu konuda bir tartışma çıktı. 10-15 dakikada hepsi de böyle şey yaptı ama lütfen dediler. Orada bıraktık çünkü söyleyecek lafları yok. Şimdi bakın yani Allah-u Teala'nın mesela İmam Şafii'nin Er-Risale diye bir kitabı vardır. Fıkıh usulünde en başta kitaplardan sayılır. Orada şöyle söylüyor. İşte sözüne güvendiğim bir kişinin ifadesine göre hikmet sünnettir. Hikmetin ne olduğunu anlatmadan sünnettir diyorsun. Ya Kur'an-ı Kerim'de Allah hikmeti uzun uzun anlatmış, sünneti de anlatmış. Nebilere de farz kıldığı bir şeydir sünnet. Ahzab suresinin 38. ayetinde Allah bunu açıkça söylüyor. Hepimize farz kıldığı bir yoldur. Allah'ın ayetlerine uymaktır sünnet. Peki böyle demiş. İnanılmaz saptırmalar, inanılmaz. Ondan sonra da diyor ki, Kur'an sünneti, sünnet sünneti, Kur'an Kur'an neskeder. Kur'an sünneti, sünnet Kur'an neshetmez. Yani yürürlükten kaldırmaz. İyi tamam. Biraz sonra gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz ki bir hadisle 3-4 tane ayeti neshetmiş. Aynı yerin biraz ilerisinde. Niye? Rejim cezasını getirip ortaya zina eden kadın ve erkeği taşlamak için. Taşla öldürmek için. Zina eden kadının da bir yıl efendim sürgün edilecekmiş. Yahu nereden çıkardınız bunu? Bugün mezheplerin %100'ünde rejim cezası vardır. Tamamı Allah'a iftiradır. Bunların İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur. Bunu yakından bilmek zorundayız. Tekrar kendimize gelelim artık yeter. Yani dinimizi sorgulayalım. Evet devam et.
Hocam o biraz önce atıfta bulunduğunuz ayetin mealinde müsaade ederseniz okuyalım. Mümtehane suresinin 12. ayeti ki çok önemli bir şey var.
Tamam.
Ben hızlıca mealini okuyorum. 60. surenin 12. Ey Nebi, hicret eden o mümin kadınlar sana biat etmek, bağlılık sözleşmesi yapmak için geldiklerinde hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, kolları ve bacakları arası ile namusları ile ilgili bir iftira uydurup getirmemeleri ve marufta sana karşı gelmemeleri şartı ile onların biatlarını kabul et ve Allah'tan onların bağışlanmalarını dile. Çünkü Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır. Ayetin asıl tam merkezinde olan kelime maruf kelimesi. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın emrettiği şeyler mutlaka karşılığını Kur'an'da bulmalıyız. Onun dışında o da zaten Kur'an'la kayıtlı olduğu için insanlara yapacağımız uyarı da bizim bugün yine Kur'an-ı Kerim'den olmalı.
Ya mesela Ömer radıyallahu anh döneminde hadisler topladılar. Kaç tane? Yani en fazla 500 diyorlar. Peki tabi'in döneminin sonuna kadar en fazla 3000. Ondan sonra ne oldu? Milyonlar. Ne oluyor ya? Adına da sünnet diyorlar. Kur'an'la çelişmedi ama Kur'an mı, Kur'an'ı mı alacağız, onu mu alacağız? Genellikle onu. Aslında bu mezheplerin yaptıkları işlerin büyük bir çoğunluğunda Kur'an'da yoktur, hadisler de yoktur. Bunlar tamamen siyasi organizasyonlardır. Ama insanların aldatılabilmesi için küçük yaşta alıyorlar medreseye, kafaları şartlandırılıyor. Düşünemez hale geldikleri zaman, tartışamaz hale geldikleri zaman da hoca oluyorlar, gidiyorlar ve bu saçmalıklar bütün İslam aleminde dolaşıyor. Fatih Hoca şey okudu, Mümtehine Suresi 12. ayeti okudu. Ben de size şu şeyi okuyayım az önce, Ahzab Suresinin 37. ayeti. Yani kısaca anlatayım. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ı Ahzab Suresinin 21. ayetinde bize örnek kılacağını, her konuda bizim örneğimiz olduğunu söylüyor. Bir kişinin evlatlığının boşadığı kadınla evlenebileceği şeyden Nisa suresinin 23. ayetinde net bir şekilde anlaşılıyor. Evlatlığı olan Zeyd'in eşini boşadığını duyunca Muhammed Aleyhisselam boşayacağını değil, boşadığını duyunca eyvah Allah şimdi beni bununla evlendirir. Milletin yüzüne nasıl bakarım? Onun için Allah bu Ahzab suresinin 37. ayetinde tahşennas vallahu ahkun tahşav. Sen insanlardan korkuyorsun. Zeyd'e eşine dön dediğin zaman yani insanlardan korkuyorsun. Allah beni evlendirir diye. Ama dönüyorlar. Boşa şey yaptıktan sonra Zeynep de istemiyor evlenmeyi. Muhammed Aleyhisselam da Allah'tan zevvecinake. Seni onunla biz evlendirdik. Hadi bakalım karşı çıkabiliyoruz. Karşı çıksa kafir olur. O da hemen aynı surenin 36. ayetinde. 38. ayetinde Allah-u Teala bak diyor ki hiçbir nebiye Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda hiçbir nebiye bir darlık yok. Allah'ın farz kıldığı ne? Örnek olması. Ondan sonra bu şimdiye kadar gelip geçmiş bütün nebilere uyguladığı Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünneti bütün nebilere bize de farzdır. Böyle bir kavram var mı İslam aleminde? Yani her şey bitmiş. Dindarlığımızı ciddi manada sorgulamak zorundayız. Evet.
Ya Müslümanların Nebi Aleyhisselam'a bakış açılarını düzenleyen bu örnekler Müslümanların yüzlerinin kızardığı şeklinde tefsirlerde bir takım olaylara malzeme yapılmış maalesef. Yani.
Çok bu olaylar, ilginç olaylar anlatılıyor. Evet. Muhammed Aleyhisselam haşa tövbesi. Ya ben onları anlattığım şey aklıma geldiği zaman...
İnsanın yüzü kızarmadan onları okuyamaz yani.
Zaten öyle ahlaksızca şeyler koymuşlar ki kimse okumasın.
Evet.
Kafayı oraya taksın, gerçeği anlamasın. Evet.
Enam suresinin 52. ayetinin mealinden itibaren hızlıca devam ediyorum. Sabah akşam dua edip Rablerinin rızasını kazanmaya odaklananları yanından kovma. Onların hesabı senden sorulmaz. Senin hesabın da onlardan sorulmaz. Onları kovarsan yanlış yapanlardan olursun. İşte böyle. Kimilerini kimileriyle zor bir imtihana sokarız ki Allah aramızdan bunlara mı ikramda bulundu desinler. Görevlerini yerine getirenleri en iyi bilen Allah değil midir?
Ne yaparlar? Mesela bir şey yok. Ya şuna bak ya. Sen kimsin ki böyle yapıyorsun? Ne yapıyorlar? Mesela sen gidip de millete Allah'ın ayetlerini okuduğun zaman o hoca olanların sana karşı tavrı aynı değil mi? Ha? Neler söylüyorlar mesela?
Yani okuduğun ayeti biz de biliyoruz diyorlar. Yani.
Ya sen kimsin ki bize ders veriyorsun demiyorlar mı?
Okuduğun ayetleri biz de biliyoruz diyorlar. Yani.
Biliyorsan oku.
Ama mesele onları okuyarak çözüm bulmak değil diyorlar.
Bir de şunda ittifak etmezler mi? Bak Muhammed Aleyhisselam Kur'an'a yönelim diyor. Allah Kur'an-ı Kerim'in mufassal, çok ayrıntılı bir şekilde açıkladığını söylediği halde mesela İslam Ansiklopedisini açsan Kur'an'a mufassal derler mi? Ha? Ne derler? Mücmel. Ne demek mücmel?
Yani açıklanmaya muhtaç.
Kim açıklayabilir? Sadece Allah bilir. Sadece Allah bilir, kimse bilmez. Ya böyle bir kitap, Allah ben ayrıntılı olarak açıkladım diyor. Kaç tane ayette ya? Siz hiç bu ayetleri görmüyor musunuz?
54. ayetten itibaren okuyorum. Ayetlerimize inanıp güvenenler, sana gelince de ki selam size, Rabbiniz bol bol ikramda bulunmayı kendine görev olarak yazmıştır. Şöyle ki içinizden kim bir cahillik ederek kötülük yapar, ardından da tövbe edip dönüş yapıp kendini düzeltirse, iyi bilsin ki Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.
Bak burada ne dedi Allah? Ayetlerimize inanıp güvenen dedi. Ya tamam ayet öyle ama işte hadis de böyle ama bizim mezhep de böyle ama bunların İslam'la bir ilgisi var mı? Böyle bir İslam var mı? Sorgulamak zorunda. Kardeşim ama deme. Allah ayette eğer anlayamadığın bir yer varsa sorgula elbette. Kaç taraf ayet okudu, manayı yanlış vermiş olabilir. Hata yapmış olabilir. O ayrı bir konu. Ayette olana kesin olarak teslim olacaksın, kabul edeceksin ki Müslüman olasın. Yoksa Müslüman olamazsın. Ama işte tamam ayet öyle ama şu da şöyle, bu da böyle. Mesela şeyde Konya'da bir toplantıya gitmiştim. Bir özel bir toplantı ayarlamışlar. Orada kaderle ilgili ayetleri okuduk. Cevap veremediler. Orada hocalardan birisi kalktı. Ben böyle bir Allah'a inanmam dedi. Orada toplantıyı organize eden de dedi ki çok saygı duyuyormuş meğer o hocaya. Hocam dedi lütfen şu ayete siz bir mana verir misiniz dedi. Ben anlamak istiyorum. Tamam. Ne oluyor? Sonra orada da bir Arapça, bir Arap olan ve Arapçası da çok iyi olan Arapça hocasına da dedim ki bak bu okuduğum ayetlerde en küçük Arapçaya aykırı bir şey görürsen derhal müdahale et. Tamam, yok. Ne oluyor? Çünkü herkes kendi kafasına göre bir din icat etmiş. O onun dindarı. Onun için dinimizi sorgulamak zorundayız. Evet.
55. ayetten itibaren okuyorum. Ayetlerimizi işte böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz ki gerçekler ortaya çıksın ve suçluların yolu iyice belli olsun. De ki Allah ile aranıza koyup yardıma...
Ayetleri ayrıntılı olarak açıklıyoruz diyor Allah. Bak bu ayetler hep birbirini açıklıyor değil mi? Ama hep derler ki Kur'an açık kitap değildir. Kur'an'dan çözüm üretilemez. Öyle derler değil mi?
Evet tabii tabii.
Tövbe estağfirullah. İnanılır gibi değil gerçekten. Evet.
De ki Allah ile aranıza koyup yardıma çağırdıklarınıza kulluk etmem bana yasaklanmıştır. De ki ben sizin arzularınıza uymam. Öyle yaparsam kesin sapıtırım, doğru yolda gidenlerden olmam.
Peki mesela burada gelelim mezheplere bakın. Her mezhebin kendine göre farzı, haramı, şeyi yok mu? Fatih Hoca. Mesela şimdi Allah-u Teala talakla ilgili bir sure indirmiş. Yani biraz önce bununla ilgili soru sordular. Yani erkeğin karısını boşamasıyla ilgili özel bir sure indirmiş. Onunla ilgili Bakara suresinde de ayetler indirmiş. Çok ayrıntılı bir şekilde açıklamış. Muhammed Aleyhisselam'ın da bununla ilgili uygulamalarına dair sahih rivayetleri var. Ama bu mezheplerin ve orada da Allah'ın sınırlarıdır bu diyor. Kim bu sınırı aşarsa onlar zalimler, yanlış yapmış olan insanlardır diyor. Çok sayıda orada en fazla Allah'ın sınırı ifadesi boşama ile alakalı geçiyor. Kadının boşanma hakkı ile ilgili de ayetler var. Çok açık ve net. Resulullah'ın hadislerinde bunun uygulandığı çok net bir şekilde var. Peki, şimdi ben Fatih Hoca'ya sorayım. Bu mezheplerin içerisinde bir tane kadının boşama hakkını kabul eden biliyor musun?
Yani belki muhaladan, huldan bahsedilebilir. O ise
muhala sayılmaz. Evet, o değil, onu demiyorum. Hani Kur'an'ın verdiği, Resulullah'ın uyguladığı kadının eşini boşama hakkını kabul eden bir tek mezhep var mı?
İftida anlamında yok öyle
bir şey. Bir tek mezhep yok. Evet. Bir tek mezhep yok. Peki onların hur dediği şeyi meşru sayacak. Yani ne diyorlar? Eğer kadın kocasına bir mal verir, kocası da seni hul ettim derse, ayakkabısını çıkarıp atmak gibi, o zaman boş olur. Son karar kadın bütün dünyayı verse de, erkek dese ki ben seni hul etmedim, olmuyor. Peki böyle bir kelime Resulullah zamanında kullanılmış mı? Böyle bir kelime, bunun en küçük bir benzeri var mı İslam'da? Öyle saçma sapan ve bu dini öyle bir berbat haline getirmişler ki. Mesela Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde. Bir insan kızı, mesela diyelim ki adamın kızı doktor olmuş, geliyor büyük bir işte okul birincisi oldum, ne güzel. Adam geliyor, adam diyor ki bizim köyün işte şu zengin adamıyla ben seni evlendirdim. He? Gider başka yerde doktorluğu bizim köyde yapasın diye. Üç mezhebe göre kızın itiraz hakkı yok. Bu Kur'an'a, Resulullah'ın hadislerine %100 aykırıdır. En küçük meşru tarafı yok. Hanefiler güya hürmüş. Onda da git kızın başına tabancayı daya. İşte şundan evleneceksin de. O tamam. Evlenmesen öldürürüm. Bunu hakimin yanında bile yapsan, kız evet dediğimi tamam. O erkeğin başına tabancayı daya, bu kızın evlenmeyi kabul edecek. Ettim. Geçerli. Şakayla bir yerde de mesela bir diyelim ki tiyatroda birisi tiyatro gereği birisi bir evlenme merasimi olsa bütün mezheplere göre birlik geçerli, öyle değil mi? Ya bu ne? Bu kimin dini? Bu kimin dini? Bu mezheplerin Müslüman olma ihtimali var mı? En küçük bir ihtimal var mı Fatih Hoca? Ya artık yani bunları öğrenmek zorundayız. Evet, devam edelim.
57. ayetten itibaren okuyorum. De ki ben Rabbimden gelen açık bir delile dayanıyorum ama siz onun karşısında yalana sarılıyorsunuz. Hemen istediğiniz şey, hak ettiğiniz ceza benim elimde değildir. Onun kararını sadece Allah verir. O gerçeği tam olarak ortaya koyar. İyi ile kötüyü en iyi ayıran odur.
Az önce söylediğimiz oraya uyuyor değil mi? Evet. Ya neye dayanıyorsunuz hiçbir şeye? Ne oluyor? Evet, devam et.
De ki hemen istediğiniz şey sizi cezalandırmak elimde olsaydı aramızdaki her şey biterdi. Ama yanlış yapanların kimler olduğunu en iyi bilen Allah'tır.
Bunun hesabı Allah huzurunda verilecek ama biz burada sadece uyarma yapıyoruz. O kadar, başka bir şey yaptığımız yok. Artık yeter ya. İslam alemi niye yerde sürünüyor? Yani sık sık söylediğimiz bir söz var. İnsanların çoğusu cahil olduğu için belki Allah-u Teala ondan dolayı bunları hala yerin dibine batırmamıştır. Ama Allah bu dinin tüm dünyaya hakim olacağını söylüyor. Ama bu geleneksel din kimsenin kabul edeceği bir şey değil. Doğru dinin dünyaya hakim olması gerekir. Evet.
Gaybın, gizli bilgilerin anahtarları Allah katındadır. Onları ondan başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi o bilir. Onun bilgisi olmadan bir tek yaprak bile düşmez. Yerin karanlıkları içinde bir tane, yaş veya kuru herhangi bir şey yoktur ki apaçık yazılı bir kaydı olmasın.
Yani demek ki bak, bir yaprak düşse yazılır. Bizim bütün konuşmalarımız kayda geçiyor. Her şey kayda geçiyor. Böyle bir şey olur mu? Ha, bugün bir bilgisayar icat edildi, insan olabileceğini artık anlamaya başladı. Yazıyorsun, sen farkına varmadın, yazdığın her şey kayda geçiyor. İşte Allah-u Teala da kainatta olan her şey. Çünkü o bilgisayarlardaki o kanunu koyan da Allah. Ama insanlar onu sadece bulabilmişler. O kadar. O kanunu insanlar koyamazlar. Dolayısıyla Allah her şeyi kayda geçiriyor. Yani Allah biliyor, ayrı bir şey ama kayda da geçiriyor ki yarın itiraz hakkın olmasın. Evet, devam edelim.
Geceleyin sizi vefat ettiren ve gündüzün nelerle uğraştığınızı bilen odur. Gündüz sizi kaldırır ki belirlenmiş bir eceliniz tamamlansın. Sonra dönüp geleceğiniz yer onun huzurudur. Daha sonra da size neler yaptığınızı bildirecektir.
Mesela vefat nedir? Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanı ayıran tek şeyin ruh olduğunu bildiriyor. Yani diğer canlılardan ayıran, mesela şimdi şu telefonda diğer elektrikli aletten ayıran tek şey bunun içerisindeki işletim sistemidir. İşte ruhu o işletim sistemine benzetebilirsiniz. Ben bu telefonun içerisindeki işletimi çekip çıkarsam herhangi bir yeri arama şansım var mı? Artık bu telefon bir işe yaramaz, kullanılmaz. İşte uyuyan kişinin içinden o ruh çıkarılır. Allah-u Teala onu bize bildiriyor. Zümer suresinin 42. ayetinde. Uyandığı zaman ruh gelir geriye. Hemen kalkarsınız. Ölen kişinin de ruhu alınır. Artık o da göklere çıkarılır. Kafirlere gök kapısı açılmaz. Göklere çıkarılır. Yeryüzünde kalan sadece onun kemikleri, şu budur. Yeniden dirilme tamamlandığı zaman ruh gelir, tekrar vücuda girer. İşte onun için Allah-u Teala uyurken vefat ettiriyor. Hepimiz ölümü tadıyoruz her gün. Yeniden dirilen de zannedecek ki uyuyordum, şimdi uyandım. Evet, devam edelim.
O kulları üzerinde tam hakimdir. Size korumalar gönderir. Birinize ölüm gelince elçilerimiz bir kusur etmeksizin onu vefat ettirirler. Sonra onlar üzerlerinde gerçek yetkili olan Allah'a döndürülürler. Bilin ki karar onun kararlıdır. O hesabı en çok görendir.
Peki şimdi burada da bir şey daha şey yaptın. İnancı sorguluyoruz ya. Şimdi ne derler bütün akaid kitaplarında? Azrail diye bir melekten bahsedilir. Ne yapar Azrail?
Can alır.
He? Azrail'in işi ne?
Can almak.
Can yani. Alıyor. Ya bir Azrail bütün dünyada ölenlerin canlarını alıyor. Nasıl oluyor bu iş? Peki Azrail diye bir melek var mı?
Kur'an'da böyle bir bilgi yok.
Hadislerde var mı?
Yok.
Peki İslam tarihinde var mı? Hiçbir şey değil. Peki Tevrat'ta var mı? Orada da yok. Ya siz dört büyük melek diyerek inanmayanı kafir yapıyorsunuz. Siz hangi dindesiniz diye sormak lazım bu adamlara. Bak Allah ne dedi burada? Ölüm geldiği zaman ona melekleri göndeririz. Onu yani görevlendirdiğimiz melekler onun ruhunu alırlar.
Evet.
Can zaten gider, o ruhu alıp göklere yükseltiyorlar, o kadar. Şimdi o da Me'ariz suresinde de Allah-u Teala meleklerin o ruhları göklere yükselttiğini açıkça bildiriyor. Azrail diye bir melek şey yapmışsınız. Nereden çıkardınız bunları ya? Bir de dört büyük melek diyerek onu da büyük melek saymışsınız. Bu ne biçim bir ve inancın bir esası sayıyorsunuz. İnanmayanı kafir sayıyorsunuz. Peki bunlar kendi kafalarına göre dediğini uydurmuş olmuyorlar mı?
Evet.
Bunun aksini söyleyen bir mezhep var mı biliyor musun? Ben hiç hatırlamıyorum. Sen gördün mü böyle bir şey? Yok. Hadi buyur. Devam edelim.
De ki bizi buradan kurtarırsan elbette sana karşı görevlerini yerine getirenlerden oluruz diye yalvara yalvara içten içe onu yardıma çağırdığınızda karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? De ki sizi hem oradan hem de her sıkıntıdan Allah kurtarır. Sonra siz yine de ona ortaklar uyduruyorsunuz.
Yani sıkıştığı zaman insanlar kime yalvarır?
Allah'a.
Bak bir televizyonda yine bir programdaydık. İşte Türkiye'de herkesin hemen aklına gelecek bir kendisini ateist diyen bir adam. Orada program sunucusu şey yaptı bu tabii. Dedi ki ona hitaben dedi ki şunu söyledi ona. Dedi ki işte zaten programlar her tarafta internette var. Orada Ali Kırca programı sunuyordu. Dedi ki ya hocam dedi sen bir deprem uzmanısın. Söyle bakalım dedi. İstanbul'da ne zaman deprem olur? Allah bilir dedi. Hani sen Allah'a inanmıyordun? Allah dedi bak dedi. Bir deprem olduğu zaman sen, ben, bütün ateistler Allah Allah diyerek dışarı kaçmıyoruz dedi. Yardımı kimden istiyoruz? Başını sıkıştığı zaman Allah, rahatladığınız zaman o yok. Ya siz yalancı değil misiniz? Evet. Devam edelim.
De ki üstünüzden veya ayaklarınızın altından azap göndermenin, sizi farklı topluluklara ayırmanın, ve birinize diğerinin baskısını tattırmanın kuralını koyan odur.
O kadar.
Baksana, anlasınlar diye ayetlerimizi değişik şekillerde nasıl açıklıyoruz. Senin halkın Kur'an karşısında yalana sarıldı. Oysa o gerçeğin ta kendisidir. De ki ben sizin vekiliniz, savunucunuz değilim.
Şimdi gene sana sorayım. Bu Kur'an karşısında İslam aleminde yalana sarılmayan kim var? Var mı? Göremedik ya. Ya inanılır gibi değil, gerçekten inanılır gibi değil. Yani Arapların en üst ulemasıyla konuşuyoruz. Orada birisi dedi ki, ya işte Resulullah işte daha 6 yaşındayken şeyle, ha yok, çocuklarla evlenmekten bahsetti. Dedim, nereden çıkardınız ya? Ne demek dediler, bütün mezheplerde var. Ya ben mezheplerde yok demedim. Allah'ın kitabında böyle bir şey yok dedim ya. Ondan sonra hadis hocası, efendim işte 6 yaşındayken Resulullah Ayşe ile evlenmedi mi dedi. Bak şimdi Fatih Hoca'nın da bu konuda yazısı var. Kaynaklara göre kaç yaşında evlenmiş oluyor?
18.
18. Ne oluyor? Peki dedim ki bak. Tamam, o hadis üzerine de tartışmayalım. Sen İslam halinde çok tanımış bir hadisçisin. Onu bırakalım. Esas olan Kur'an-ı Kerim'dir. Onlara dedim, bakın hepsi de Arap, hepsi de Kur'an'ı ezbere biliyor. Kur'an-ı Kerim'de evlenme yaşından bahseden bir ayet var. Onu bileniniz var mı dedim. Nerede var dediler. Nerede var? Ondan sonra okudum. Dedim ki Allah-u Teala diyor ki Nisa suresinin 6. ayetine. Vebtelul yetame hatta idâ belegun nikah. Yetimleri, yetim çocukları nikah çağına gelinceye kadar şeyden zorlu denemelerden geçirin diyor. Varmış ya dediler. Allah Allah, biz bu eti talebelere okutuyoruz, düşünmemiştik. Peki dedim. İçinizde en iyi Arapça bilen kim? Arap edebiyatının dekanını şey yaptı. İşte bu, gel dedim. Birkaç tane ayet okutturdum peş peşe. Hadi söyle bakayım bana. Bu ne ya? Buluğa ermek de yetmiyormuş. Reşit olmak gerekiyormuş evlenmek için. Peki bunu kabul eden bir tek mezhep var mı Fatih Hoca? Bir tane mezhep yok. Bunun İslam'la ne ilgisi var Allah aşkına ya? Kur'an'da açık ve net. Resulullah'ın hadislerinde de öyle. Ne oluyor, siz hangi şeyin dinin mezhebisiniz? Evet, devam et.
66. ayet şöyle bitiyor hocam. Kul lestu aleyküm bir vekil. Yani ben sizin ben vekiliniz, savunucunuz falan değilim. Yani Muhammed Aleyhisselam'a bunu söyletiyor Allah-u Teala.
Ben sizi koruyamam. Evet. Ne yap? Ama bugün şey yapamıyorsunuz ki ya. Bak şunu da tekrar, mesela Allah'a şükür ekonomi konusunda çok uzun yıllarımızı şey yaptık. Danışmanlıklar yaptık şeyde. Ya bugün mezhepler içerisinde Kur'an'ın en ağır yasaklarından olan faizi yerle bir etmemiş bir tane mezhep bulamazsınız. Yerle bir etmiştir. Onun için şeyde İslam alemi denen bu şeyler, faiz batağının içerisinde, bak bugün İsrail'e karşı savaşta hiçbirisinin sesi çıkmıyor. Çünkü hepsi faiz batağında, hepsi gırtlağından yakalanmış vaziyette. Evet, devam edelim.
Her haberin gerçekleşeceği bir yer ve zaman vardır. Yakında siz de öğrenirsiniz. Ayetlerimiz hakkında uygunsuz sözlere dalanları görürsen, başka bir konuya dalmalarına kadar onlardan uzak dur. Eğer şeytan unutturursa, hatırladıktan sonra yanlışlar içindeki o topluluğun yanında oturma. Onların hesabından hiçbir şey yanlışlardan sakınanlara yüklenmez. Ama kalkıp gitmeniz bir hatırlatma olur. Belki yanlışlardan sakınırlar.
Buna da sen örnek ver. Ayetler üzerinde ileri geri konuşanlar.
Evet. Aynen öyle. Yani hakikaten yani Kur'an-ı Kerim'i herhalde bu kadar Kur'an-ı Kerim'in aşağılandığı bir dönem herhalde yaşanmıyordur yani. Kur'an-ı Kerim'den ne zaman bahsedilse hemen susturma, o öyle değil, senin anladığın gibi değil. Bugün Kur'an'la yürüyecek olursak iki adım atamayız gibi Kur'an'ı aşağılayıcı her türlü şeyle karşı karşıya kalırız maalesef.
Peki sen şimdi bir hoca olarak sana sorayım. Talebelerim var birçok. Bugün deist olan çocukları deist yapan kim? Evet. Kendileri mi deist oluyor yoksa bu din anlayışı mı onları deist yapıyor?
Aynen öyle. Çok doğru. Yani hakikaten öyle. Kendilerine anlatılan din, işte lisedeki bir öğrenciyi düşünelim veya ortaokuldaki bir öğrenciyi düşünelim. Fizik görüyor, kimya görüyor, matematik görüyor. Yani Allah'ın ayetlerini, yaratılmış ayetleri görüyor. Ve o derslerde hakikaten hakkı veriliyor bu derslerin. Çünkü Allah'ın yaratılmış ayetleri esasında. Yani bir öğrenci matematik dersinde de, fizik dersinde de, biyoloji dersinde de aslında gördüğü şey Allah'ın ayetleri, yaratılmış ayetler. Çocuk bunları görüyor, bunları içselleştiriyor, tatmin oluyor ve bunların pratik değerlerini hayatında görüyor. Ama aynı seviyedeki çocuğa din dersinde çıkıp asla akılla, mantıkla, fıtratla ve okuldan çıktıktan sonra karşılaştığı hayatla asla örtüşmeyen şeyleri çocuğa anlatıp soru sormasına bile çoğu zaman müsaade etmediğinizde bu defa çocuk yani şimdi yanlış bir şey söylerim, günaha girerim, boş ver deyip ya onu şey yapıyor, bir sızı olarak içerisinde tutmaya devam ediyor veyahut diyor ki ya böyle saçma şey olmaz. Ben din denilen şey buysa açıkçası ben bu işte yokum diyor.
Tabii öyle diyorlar zaten. Biliyorsun Edlira Hanım var. Bir de master yaptı. Kendisi Arnavut. Üst seviyede bir ailenin kızı. O komünizm yok olmasından Türkiye'ye gelmiş. İşte bir cemaatte kalmış. Hukuk fakültesini bitirmiş. Böyle örtülü namaz falan. Bir müddet sonra bakmış bu ne biçim bir din ya? Din buysa ben yokum demiş. Sonra dedi, geldi bana işte benim yanımda tez yaptı ve hakikaten dine sarıldı. Dedi ki ya hocam dedi ben tez yapmış, benim tezemize ihtiyacım yok. Zaten birkaç tane dili biliyor. Şeyde Roma'da okumuş. Ben ona dedim ki git bu aileyle alakalı şeyler olmuş. Git dedim Roma hukukundan ve Yunan hukukundan araştır bakalım. Bunun İslam aleminde mezheplerin aile hukuku dedikten İslam'la uzaktan yakından ilgisi yok. Gitti baktı ki Roma ve Yunan hukuku alınmış İslam hukuku diye bütün mezheplere yerleştirilmiş. Ondan sonra bunu görünce İslam'daki aile anlayışının muhteşemliğini görünce tekrar dine sarıldı. Evet.
Enam suresinin 70. ayeti ki aslında her şeyi özetleyen ayet bu. Bunun meali şöyle. Dünya hayatına aldanıp dinlerini oyun ve eğlence haline getirenleri bırak. Kimse yaptığı şeyden dolayı bir mahrumiyet yaşamasın diye Kur'an ile bilgilendir. Allah ile aralarına girecek ne bir dost ne de şefaatçileri olacak. Bedel olarak ne verseler kabul edilmeyecektir. Yaptıkları sebebiyle mahrum edilecek olanlar onlardır. Ayetleri görmezlikten direnmelerine karşılık hak ettikleri kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azaptır.
Mesela şimdi şey yapıyorlar. Yani tesbih kelimesini şey yapmışlar böyle Allah Allah deme şeklinde. Şimdi bir arkadaşımız diyor ki sen de çok iyi tanırsın. Diyor bir şeye girdim diyor böyle bir tarikatçının dükkanına girmiş. Adı da Ahmet. Ahmet dedim buyur. Ahmet buyur. Ahmet Ahmet Ahmet. Ya ne diyorsan de. Ahmet Ahmet. Ya sen kafayı mı yedin? Ulan ben senin adını birkaç kere tekrarladığım zaman canını sıkıyordu. Allah Allah Allah düşünmeden böyle şey yapıyorsun da. Niye bunları düşünmüyorsun? Önemli olan orada kafana bir bilgiyi yerleştirmen ve ona göre davranmandır. Şimdi oyun ve eğlence haline getirmişler. Şey yapıyorlar işte bu biliyorsunuz Mevlana oyunlar böyle şey yapıyorlar. Ne haktan alıp halka veriyormuş. Hak Allah yukarıda, halk da aşağıda. Sen kim? Sen kimsin? Hadi haktan aldın. Aldın. Halk da aşağıda, halk da yukarıda. Peki sen kimsin? Ne oluyor? Ama bunlar yani herkes bunları büyük bir şey kabul ediyor. Nedir? Bunlar işte Allah'ın kitabından ben Müslümanım diyenler nasıl kaçıyorlar? Onu gözler önüne sermeye çalışıyoruz. Evet.
Dersin konusu dindarlığımızı sorgulamaktı. Zaten Allah-u Teala Maide suresinin 105. ayetinde de ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm, yani siz ey müminler, siz kendinize bakın, kendinizi bir hesaba çekin, hesaba çekinmeden önce, yani dindarlığınız Allah'ın dinine yakışır bir dindarlık mı? Önce buna bir bakın diyor. İşte gündemle ilişkilendirirsek belki konumuzu, Hristiyanların Noel kutlamaları sebebiyle işte yanlış işler yaptıklarını ve Müslümanların bu konuda sürekli uyarıldıklarına şahit oluyoruz. Nitekim hutbede de benzer şeylere temas edildi. Adamlar işte şu veya bu şekilde, kabul edersin ya da etmezsin, Hazreti İsa'nın doğum günü diye bir gün tespit ediyorlar. Ona atfen bir takım şeyler yapıyorlar. Ve biz de insanlara ne diyoruz? Ya bunların aslı asları yok, bunlar yanlış şeyler. İyi, güzel. Peki kendi dindarlığımızı sorgulamak bağlamında kandil gecelerinde yaptığımız şeyler nelerdir?
Mesela kandil gecelerini kim uydurmuş? Yani
kim uydurdu?
4 yani, ay 4 evet. asır sonra uydurulmuş bir şey. Böyle bu, bir şey yok Resulullah zamanında.
Bu uydurulan gecelerde mesela Mevlid kandili münasebetiyle yapılan şeyler, Hristiyanların Hazreti İsa'ya yapmış oldukları yanlışların aynısını bugün Müslümanlar Muhammed Aleyhisselam'a yapmıyorlar mı? Yani onunla Allah arasındaki ilişkileri Kur'an'dan, Kur'an ekseninden çıkartıp bir nevi Müslümanların Hazreti İsa ile ilişkilendirdikleri düzleme getirmiyorlar mı? Hatta daha yükseğe çıkartmıyorlar mı? Dolayısıyla biz evet birilerini eleştirebiliriz ama eleştirirken kendimiz hangi hataları yapıyoruz? Nitekim bugün okuduğumuz bütün ayetlerde itikadi olarak Rabbimizin uyarı yapmış olduğu bütün şeyler hususunda mesela kendimiz emin miyiz? Her okuduğum ayette hocam araya girerek örnekler verdi. Peki bu örnekleri kendimize şey yaptığımızda, uyguladığımızda yerimiz sağlam mı? Kendimizden emin miyiz? Önce onu bir düzeltmek lazım. Ötekinin okuduğumuz pek çok ayette bugün hesabı ben göreceğim diyor Allah-u Teala. Yani asıl hesabı verecek, karar verecek olan odur. Dolayısıyla hepimiz aynı yerde hesaba çekileceğiz. Biz bugün Allah'ın dininin dindarı mıyız? Onu asıl oraya odaklanmamız lazım. Yoksa adamlar şöyle etmiş, böyle etmiş, bunu eleştirmek bize pek bir fayda sağlamayacaktır. Yani.
Evet, biz insanlara eğer Kur'an anlatırsak ama doğru bir şekilde ilgili ayetlerin bağlamıyla buna itiraz edecek tek kişi çıkmıyor. Ben şahsen mesela Rusya'da çok uzun uzun şeyler yapmışımdır, seminerler vermişimdir. Avrupa'da çok seminerler vermiştim. Amerika'da da olmuştur. Ya Kur'an anlattığın zaman benimle beraber olan arkadaşlara da soruyorum. Bir tek itiraz hatırlıyor musunuz? Hayır, öyle bir şey yok. Bir de bugün şu var bakın. Amerika'da da öyle, Avrupa'da da öyle, Rusya'da da öyle. Yani bu kilise tamamen bitti artık. Kilise yok. Ama kardeşim, bunun karşısında sen de doğru bir İslam'ı anlat. Bugün Filistinli kardeşlerimizin sağlam duruşları sebebiyle bütün dünya İslam'a yönelme noktasında ama geleneksel İslam asla olamaz. Çok net bir şekilde gördünüz. Şu doğru İslam'ı anlatalım. Allah'ın dinini anlatalım. Bakın bir tek kişi itiraz eder mi? Bir tek kişi itiraz eder mi? Yani bu muhteşem bir şeydir. Yani o doğru dini anlattığımız zaman bu din tüm dünyaya hakim olacaktır. Biz değil, din hakim olacaktır. Herkes Müslüman olacak değil. Ama din hakim olacaktır. Allah-u Teala bunu ayetlerinde çok net bir şekilde açıklıyor. O zaman biz de bu doğru dini hem yaşayalım hem de insanlara anlatalım. Ben dindarım. Dindar olmak önemli değil. Hangi dinin dindarısın? Ona bakacaksın. Yoksa yeryüzünde dindar olmayan hiç kimse yok. Öyle bir şey olsa Allah Kafirun suresinde sizin dininiz size, benim dinim bana der mi? Doğru dinin din olmamız lazım. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Allah-u Teala cümlemizi rızasına ayırmasın.